Ayrım altı, dutlar yetişmedi, Kemal Tahir, sayfa 63. Muhtar, evlenme muamelesi pek mühimdir, mesuliyetli iştir. Mesuliyeti hep muhtarın başı altındadır. Hükümet kağıt bastırmış, matbu kağıtlar var. Bu kağıtlarda fotoğraf yeri, resim yeri var. Oraya fotoğraf yapışacak. Altında kızın oğlanın imza atacakları yer var. Oraya imza atılacak. İmzasını bilemezse mühür bastırılacak, parmak olmaz. Parmak basmanın hiçbir kıymeti yoktur. Olamaz, mesuliyeti vardır. Parmaklı kağıt, parmaklı vesika çürüktür, sahtedir. Usulsüz, kanunsuzdur. Evlenme defteri var. Evlenme defteriniz muhtarların elinde. Ortada 4 tane tarih yeri vardır. Nişanlanma tarihi, müracaat tarihi, ilan tarihi, akit tarihi. Bazı muhtarlar, hak selamet versin, bu tarihleri hep bir atarlar. Olmaz, mesuliyetlidir. Nişanlanma tarihi ayrı, sonrası müracaat tarihi. Sen köşede, sussana, beni dinle yahu. Canınız sıkıldıysa söyleyin, keselim. Sonrası müracaat tarihi. Daha sonrası 10 gün geçer, 15 gün geçer, her kaç gün geçerse o yazılacak. Doktorun muayene kağıdı geldi, nüfustan kayıt geldi. Muhtar nikah muamelesini tamamladı, sonra nüfus müdürlüğüne evlenmeyi bildirirsiniz. Geri kalan kağıtları zarfa koyup muhtar saklayacak. Bugün aranmasa yarın bu aranır, 1 sene sonra, 10 sene sonra aranır. O zaman muhtarlıkta yoksa seni tahtı mahkemeye alırlar, hapse atarlar, süründürürler. Muhtarlık memurluktur. Memurluğunu bil. Sen de benim gibi mesul memursun. Aradıkları zaman evraklar tamam olmadıysa yandın. Fenadır akıbetin. Desene. Allah Allah, susun be kardeşler, sizin iyiliğinize söylüyoruz. Bir şey anlamazsanız bana sorun. Anladınız mı? Yeniden anlatayım mı? Evlenmeden muhtar mesuldür. Nah isen ben bu işin üstesinden gelemem de geç savuş. Hem kanuni vebal altında kalma, hem vicdanın müsterih olsun. Nikah muamelesi ehemmiyetli şey, mühim mesele. Sonra karılarımız orospu olur, evlatlarımız, ciğerparelerimiz veled-i nameşru sayılır. Yani ya babasız peydahlanmış, haşa huzurunuzdan piç sayılır. Bunun da cümle günahı muhtarın boynunadır. Devlet, millet, hoca nikahı tanımıyor. Herif karıyı alır, hoca nikahı yapar. 4 sene sonra öldü. Haydi bakalım, kadın kötü, evlat veledi meşru. Ne yapalım? Defterde kaydı yok. Sen bilirsin, komşu bilir, lakin defter bilmez. Parmak basılmış, muamele varsa dolapta aman muhtar arkadaşlar, köye gidince sahiplerini çağırıp mühürlerini bastırın, imzalarını attırın. İmzada harf nokta olmayacak. Harf nokta, yani Mehmet Kaya yerine M Kaya, Ahmet Kaya yerine A Kaya atıyorlar. Tembellikten, muamele bilmediklerinden. M Kaya ne demek? Mehmet Kaya mı, Mahmut Kaya mı, Mahir Kaya mı? A Kaya ne demek? Ahmet Kaya mı, Aziz Kaya mı, Arif Kaya mı? İmza tam attırılacak. Sonra nüfusta kızın yaşı ufak çıktı. Bizde huy olmuş. Muhtar istidayı yazar, şahitleri bulur, merkeze gelip davayı açar, yaş büyür. A muhtara, bu iş senin vezaifinden değildir. Sen üstüne elzem olmayan mesaiyle ne karışırsın? Bırak tarafeyn, yani iki taraf yaşını büyütsün. Doğum olursa 10 günde, evlenme olursa 15 günde. Allah gecinden versin, vefatta 1 ay içinde nüfusa haber vermeli. Haber vermeyen muhtar mesul olur. Hükümet köyde muhtar var, işleri bir tamam yapar, ne âlâ diye rahatça oturuyor. Muhtar vazifesini bir tamam yapmazsa hal fenadır, işin içinden çıkılmaz. Nüfus kaydı doğru olmazsa devletin hiçbir dairesi doğru işlemez, muamelat çorbaya döner. Sussanıza be kardeşler, susun, bitiyor işte. Nüfus dairesinde muameleyi ben tutarım. Lakin sizin verdiğiniz kağıtlara göre tutarım. İdareyi hususiyeden para alınacak. Nüfus kaydı ister, evlenilecek nüfus kaydı ister, askerlikte nüfus kaydı ister, miras, tapu, alım satım nüfus kaydı ister. Nüfus kaydı istemeyen hiçbir iş yoktur. Şimdi anladınız ya. Hey gidi, biz bu mahpushanelerin çoğunu gördük geçirdik. Buralar bize baba ocağı. Lakin şimdi dışarı düştük. Serbest dur, serbest dur, gayet serbest dur. Gerdanı germe. Karı, la havle. Bir cinayet hikayesi. Suçlulardan sadığın mahkeme notları ve müdafaa namesi. İlk tahkikat ifadem. Ortaköy arkadaşım olan Yaşar'la beraber tütün deposundan çıkıp geldik. İshak adındaki Yahudi ve diğer Avram'la pazar içinde buluştuk ve doğruca Nesim'in meyhanesine gittik. Orada bir miktar oturup masa başında içtik. Ve meyhanenin hesabını vererek radyo dinlemek için tramvay caddesinde bulunan İsmail Hakkı'nın kahvesine gittik. Ve yine hep beraber oturup kahveciye 4 kahve söyledik. Ve kahvelerimizi içiyorduk. Yaşar ile Avram daha evvel kahvelerini içtikleri için ve bulunduğumuz kahvenin radyosu fazla parazit yaptığından tramvay caddesinde bulunan Şakir'in kahvesine gitmeye karar verdiler. Belki oradaki radyo parazit yapmaz diye kalktılar. Biz de kahvemizi bitirip geleceğimizi söyledik. Ve nitekim kahveleri içtikten sonra kahve paralarını verdik ve dışarı çıkıp biz de Şakir'in kahvesine doğru yürümeye başladık. Bu esnada diğer kahve olan Mehmet'in kahvesi önünden geçerken benim hiç tanımadığım bir şahıs arkamızdan ''Ulan Yahudi durun!'' diye bağırdı. Biz de durduk. Yanımıza gelerek Yahudi'ye hitaben ''Bana erkek İsmail derler, ben adamın anasını avradını'' gibi küfürler savurmaya başladı ve derhal İsmail'in gömleğinin koluna yapışarak yırtmaya başladı. O sırada ben yanlarına sokularak birbirlerinden ayırmak istedim ve ''Kavga etmeyiniz, yakışmaz'' dedim ise de bu erkek İsmail benim de üstüme saldırmak istedi ve ben de tecavüzü def etmek için kendisine birkaç yumruk attım. Bu sırada İshak kendisine hücum etti. Ve bu erkek İsmail denilen adamın yandım diye bağırdığını işittim. Ve bu esnada İshak'ın yan sokağa doğru kaçtığını gördüm. Ben de ne olduğunu anlamadığım halde korkuyla kaçmaya başladım ve İshak'a yetiştim. ''Ne kaçıyorsun?'' dedim. ''Sen benimle gel.'' dedi. Ve ben de beraberce deniz kenarına gittim. Ve caminin rıhtımına girdik. Bir de baktım ki İshak'ın gömleği kan içinde. İshak bu ne hal deyince sen burada kal ben gidip gömleğimi değiştireyim ve hem de sandal tutup buraya geleyim dedi ve beni rıhtımda bıraktı. Kendisi kahvelere doğru gitti. 10 dakika sonra geldi. Üzerine bir başka temiz gömlek giymişti. Bir de sandal söylemişti. Sandala bindik. Üsküdar'a doğru sandalla açıldık ve denizin yarısında sandalı Dolmabahçe istikametine çevirttik. Doğruca Dolmabahçe rıhtımına yanaştık. Bu sırada İshak sandal sahibi olan Zaro'nun yüzünü okşayaraktan ''Zaro, Ortaköy'e döndüğün zaman sakın bizi soran olursa söylemeyesin.'' diye tekrar tekrar rica etti. Biz Dolmabahçe'ye çıktık. Doğruca yürüyerek Kasımpaşa'ya indik. Orada bir boş arsada sabaha kadar kaldık. Ve ertesi sabah ben İshak'a ''Haydi gidelim, doğru karakola müracaat edelim.'' dedim. Lakin bu İshak gitmek istemedi ve kaçmak istiyordu. Ben kendisini güç hal ile ikna ederek beraberimde Ortaköy karakoluna getirdim. Ve orada komisere teslim olduk. Komiser her ikimizi de karakolda bıraktı ve orada bulunan müddei umumi bizi sorguya çekti ve ifadelerimizi aldı. Ve ben hadiseyi cereyan ettiği gibi aynen yukarıda geçtiği gibi anlattım. İshak'ı karakolun yukarıdaki katına taharri memurları çıkarıp ifadesini almışlar. Ve İshak da bu ifadede bu cürmü ben işlemişim gibi göstermiş. Lakin taharriler, aynen kopya ettiğim bu yazılar sarı defterin 7. sayfasındaydı ve tam burada şu satırlar vardı. Bana geldikleri zaman benim de ifademe müracaat ettiler. Ben de kendilerine İshak'ın üzerinde bir kanlı gömlek gördüğümü söyledim. Bu gömleği zannedersem deniz kıyısındaki kahveye. Kendisini fazla sıkıştırınca yırtılmış olan gömleği iskeledeki Rafael'in kahvesine bıraktığını taharrilere söylüyor. Ve taharriler de bir komiserle beraber gidip bu Rafael'in kahvesinin iç tarafında mutfak gibi kullanılan yerde kahve sahibini buluyor. Ve kendilerine ait olan kirli çamaşırların arasında bu İshak'ın kanlı gömleğini buluyorlar. Ve bu gömleği karakola götürüp adliyeye teslim ediyorlar. Bizi de tevkif edip tevkifhaneye gönderiyorlar. Burada uzun bir çizgiyle karşı sayfa gösterilmiş şöyle bir not vardı. Tevkifhaneye geldiğimizin ikinci veya beşinci gecesi 23 numaralı defter yaprağında yazılı olan hadise geçmiştir. Bu hadisede ismi geçenler şahit olarak dinlenilmiştir. 23. sayfaya müracaat. Sorgu hakimliğine çıkarıp ifademizi alıyorlar. Burada ben karakolda verdiğim ifadeyi veriyorum. İshak ise ifadesini değiştiriyor. Yanlış ifade veriyor. Bizi... Bir not daha, buraya kadar tamamdır. Baka sarı defterin 5. sayfasında mahkeme safahatıyla devam ediyor. İlk mahkemeye çıktığımızda benim ifadem yukarıda yazdığım şekilde aynen tekrar edilmiştir. İshak'ın ifadesi aşağıdadır. Reis bey, ben Yahudiyim, yalan söylemem diye söze başladı. Biz o gece Hakkı'nın kahvesinden çıktık. Evimize giderken Mehmet'in kahvesinin önüne geldiğimiz zaman arkadan bu erkek İsmail, ulan Yahudi dur diye bağırdı. Ve yanımıza gelerek benim gömleğime yapışıp yırtmaya başladı. Bu yanımda olan Sadık İsmail'i vurdu. Benim bu işte kabahatim yoktur dedi ve oturdu. Ben Sadık ayağa kalkarak, reis bey, ben bu erkek İsmail'in kim olduğunu esasen tanımam ve kendisiyle merhabam dahi yoktur. Ne diye bu İshak'ın söylediği gibi bu adamı vurayım diye cevap verdim. Ve ben 4 çocuk babası olduğumu ve bu suçu katiyen İshak'ın yaptığını söyledim. Bu sözler üzerine reis bey şahitlerin celbine karar verdi. Burada sayfa boydan boya bir çizgiyle bölünmüştü. Yazı ortaya konulmuş ikinci celse ser levhasıyla başlıyordu ve devam ederken bir şahit ifadesi ve yeni celse gene bir çizgiyle ayrılarak devam ediyordu. İkinci celse. Şahit fotoğrafçı Bogos mahkemeye geldiğinde reisin vaka hakkında ne gördün sualine verdiği cevap şöyle olmuştur. Ben o gece kahveden sıcak su aldım ve dükkanıma girdim. Lakin hiçbir şey görmedim dedi. Ve reis de başka bir şey sormadı. Şahit dışarı çıktı. Diğer şahit kahveci Mehmet şöyle söyledi. Ben o gece vakanın cereyan ettiği esnada kahve ocağında kahve pişirmekle meşguldüm. Hiçbir şey görmedim dedi ve dışarı çıktı. Diğer şahit boyacı Hakkı şöyle söyledi. Ben o gece Mehmet'in kahvesinin iç tarafında oturuyordum. Kahve dışarısında, yani yolda bir patırtı oldu. Dışarı çıkıp baktığım zaman İshak ileride, Sadık geride kaçıyorlardı. Sadık'ın bir eli ceketinin altında olarak koşuyordu. Gördüm dedi. Reis, peki Sadık'ın elinde ne vardı sualine de. Reis bey, yukarıda Allah var, belki karnı ağrıyordu veyahut sancısı vardı diye cevap verdi. Ve ben katiyen Sadık'ın elinde bir şey görmedim dedi. Bu sırada ben kalktım ve reise şu cevabı verdim. Evet, ben o gece tayyare bayramı münasebetiyle çalıştığım tütün deposundan para almıştım. Bu paraları bize Cumhuriyet gümüş paralarından vermişlerdi. Ve ben de bunu yeleğimin cebine koymuştum. Bunlar dökülmesin diye elim ile yeleğimin cebini tutuyordum dedim ve oturdum. Diğer şahit Berber Dimitri şöyle söyledi. Vakanın olduğu zaman ve saatte ben dükkanın içerisindeydim, hiçbir şey görmedim dedi, dışarı çıktı. Diğer şahit Ortaköy Bebek tramvay istasyonunda bekleyen bir yüzbaşıydı. Ben Bebek'e gitmek için tramvay istasyonunda tramvay bekliyordum dedi. Tam bu sırada yanımdaki sokağın içine doğru biri ceketsiz, biri ceketli iki kişinin kaçmakta olduğunu görmüştüm. Tam fotoğrafçının dükkanına yanaştığım zaman fotoğrafçı ile karşılaştım. Fotoğrafçı, arkadaş, burada bir patırtı olmuş, nedir diye sorduğum zaman fotoğrafçı bana hitaben şöyle söyledi. Burada bir Bahriyeli Sadık vardır, o birini öldürdü diye söyledi. Lakin bu mesele hakkında bir şey görmedim. Yalnız bana fotoğrafçı böyle söylemiştir dedi ve dışarı çıktı. Diğer şahit şoför Şükrü şöyle söyledi. Ben o sırada berber dükkanına girmiştim, bir şey görmedim dedi. Diğer şahit şıracı Arnavut da şöyle söyledi. Ben dükkanımda işimle meşguldüm, bir şey görmedim dedi. Diğer şahit Hasan dahi şöyle dedi. Ben o akşam Mehmet'in kahvesinde oturuyordum. Dışarıdan birdenbire yandım sedası işittim ve derhal dışarı fırladım. İshak ile Sadık kaçıyorlardı ve bu İshak'ın elinde bir bıçak gördüm. Ben doğru yaralının yanına giderek ve ona yardım ederek eczaneye getirmeye çalışırken bir taraftan da kendisine soruyordum. "Yahu ne oldu, kim vurdu?" dediğimde "beni İshak ile arkadaşı vurdu" diye söyledi. Ve ben kendisini eczaneye kadar getirdim, bıraktım. "Bu iş hakkında başka hiçbir malumat yoktur" dedi ve çıktı. Diğer isimlerini yazamadım, birkaç şahitle şunları söylediler. "Biz birkaç dakika evvel kalkıp gittik, bir şey bilmiyoruz" dediler. Diğer şahit sandalcı Zaro da şunları söyledi. "Bir gece kahveci Rafael bana geldi ve dedi ki, Zaro sandalı al, caminin rıhtımına git. Orada bizim İshak'ın dostları gelmiş, gezecekler. Çabuk git, seni bekliyor" dedi. Ben de sandalı alıp rıhtıma gittim. Bu İshak ile Sadık sandala bindiler ve Üsküdar'a çek dediler. Rıhtımdan ayrıldık, tam deniz ortasında İshak bana dönerek, "Zaro, Üsküdar'a gitmekten vazgeçtim, sen bizi Dolmabahçe'ye çıkar" dedi. Ben de Dolmabahçe rıhtımına yanaştım. Bu İshak benim yüzümü okşayarak, "Zaro, Ortaköy'e döndüğün zaman bizi soran olursa söyleme" dedi ve rica etti. "Ben bu kadar biliyorum, bir şey bilmiyorum" dedi ve dışarı çıktı. Bu celsede buraya kadar olan şahitler dinlendi ve hakim şöyle bir karar verdi. Fotoğrafçı Bogos ile yüzbaşının celpleriyle mahkemede muvacehelilerinin yapılmasına karar verdi. Üçüncü celse. Fotoğrafçı ile yüzbaşı şahit olarak tekrar geldiler. Reis evvela yüzbaşı ile Bogos'u içeri aldı ve 13. sayfedeki ifadesini yüzbaşı tekrarladı ve başka bir şey ilave etmedi. Reis bu sefer fotoğrafçı Bogos'a dönerek, "Sen geçen seferki ifadende bize böyle bir şey söylemedin. Ne için yüzbaşıya böyle söyledin?" diye sorduğunda, "Dikkat, Bogos'un ifadesi defterin 10. sayfasındadır. Fotoğrafçı Bogos kızarıp bozararak, "Efendim, ben bir şey görmedim. Lakin Sadık 5 sene evvelsi böyle bir cinayet yaptığı için bu sefer de kanaatimce onun yaptığına hükmederek yüzbaşıya anlattım" dedi. Reis, "Ne demek? 5 sene evvel böyle bir vukuat yaptı diye şimdi bir daha mı yapması icap eder?" dedi. Ve "Kanaat ile iş olmaz, gözlerinle gördün mü?" diye sordu. "Hayır, görmedim" dedi. Dışarı çıktılar ve celse kapandı. Reis şöyle bir karar verdi. Rafael'in karısının celbine karar verildi. Dördüncü celse, Rafael'in karısı gelmedi ve ifadesinin evde alınmasını istedi. Celse kapandı, reis kararı şöyle verdi. Rafael'in karısının ifadesinin evde alınmasına karar verildi. Beşinci celse, kadının evde verdiği ifade budur. "Önce İshak kahveye geldi. Bu mintanı dikmek ve yıkamak için bana bıraktı. Ben de çamaşırların içine attım ve kendisi de askıdan bir gömlek alıp gitmiş" diyor. İşin doğrusu, halbuki benim yaptığım tahkikata göre İshak gömleği kahvecinin karısına bırakıp, kocasının sırtındaki gömleği çıkarıp kendi sırtına giyip kahveden dışarı çıkıyor ve caminin rıhtımına benim yanıma geliyor. Bu satırların altı çizilmişti. Bu celse de burada bitiyor ve İshak'ın göstermiş olduğu şahitlerin celbine karar veriliyor ki müdafaa şahitleridir. Altıncı celse. İshak'ın göstermiş olduğu müdafaa şahitlerinden Ortaköylü Mehmet Çavuş'un ifadesi şöyledir. "Vaka gecesi caddeden geçiyordum. İshak ile Sadık giderlerken arkalarından gelen erkek İsmail, önümde giden bu İshak'a "Dur Yahudi!" diye bağırmaya başladı. Ve yanına yaklaşarak İshak'ın gömleğine yapışarak yırtmaya başladı. Ve her üçü birden ellerini birbirlerine oynatmaya başladılar. Yumruklaştılar manasına. Sadık yumruk yapıştırıyordu. Bu sırada ben deniz kenarına gideceğimden sokağa saptım. Başka bir şey görmedim dedi. Reis şöyle sordu. Oğlum, sen bıçağı hangisinin elinde gördün? Mehmet Çavuş, ben bıçak görmedim dedi ve dışarı çıktı. Ve diğer öteki şahitler de hep böyle söyleyip çıktılar. Ben Sadık ayağa kalkarak, reis bey, benim de şahidim var. Tevkifhanede bu İshak laflar etti, beni ayartmaya kalktı. İshak ile ben tevkifhanenin ikinci kısmı 13. koğuşunda beraber yatmaktaydık. Şerif Moiz, Necati ve Mehmet koğuşun bir köşesinde oturuyorlardı. İshak onların yanına giderek Mehmet ile Necati'ye yalvarmaya başlamış. Mehmet ağabey, Sadık sizin hatırınızı kırmaz. Ben kendisine şimdi 50 lira vereyim, dışarıda da bir ikinci 50'lik veririm ve her hafta da buraya cigara öteberi getirip kendisine bakarım. Bu cürmü üstüne alsın, beni kurtarsın diye söylemiş. Ben o sırada yatağımı yapıyor, yatmaya hazırlanıyordum. Bu Mehmet ile Necati benim yatağıma gelerek oturdular ve İshak'ın bu söylediğim teklifini bana anlattılar. Ben onlara karşı, arkadaş ben çoluk çocuk sahibiyim, ben bunu kabul etmem diye reddettim. Bunun üzerine yatağımdan kalkarak yatmaya gittiler. O günkü hadise de böylece bitti. Bunların şahit olarak getirilmesini isterim dedim. Bu celse de böyle kapandı. Reis şöyle bir karar verdi. Sadık'ın tevkifhanedeki şahitlerinin celbine karar verildi. Altıncı ayrımın sonu. Sayfa 75.